Ayrım 7, sayfa 103. Gittikçe karmaşık bir hal almaya başlayan Bolu davasının aydınlanması için gece gündüz çaba sarf eden mahkeme heyeti, savcı ve avukatların yanında demokratikleşme rüzgarından kuvvet alan basın da bu hususta büyük faaliyet göstermekteydi. Birçok gazete davanın seyri hakkındaki haberleri birinci sayfalarında büyük manşetlerle vermekte ve teferruatı da tam sayfa çarşaf çarşaf yayımlamaktaydılar. İnsanlar adaletin tecelli etmesi için gazetelerde yayımlanan haberler, yorumlar, röportajlardan adeta kör düğüm olan cinayet davasının çözülmesine yardımcı olacak ipuçları arar hale gelmişlerdi. Ölen doktorun baldızı Suzan Tarık kendisiyle yapılan röportajda davanın seyrini etkileyebilecek, ipucu olabilecek bilgiler vermişti. Suzan Tarık şöyle diyordu. Katille karşılaşan ve onu gören en önemli şahitlerden Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu, Celadet Conk, hizmetçi Sultan Kara ve Maliye Bakanlığı odacılarından Tevfik'le ben ve kardeşim Nilüfer konuştuk. Sultan her gece cinayet saatinde kriz geçiriyormuş. Ağlayarak artık dayanamadığını, doktorun hayalinin gözünün önünden gitmediğini, intihar edeceğini söyledi. Kendisine sen vicdan acısı çekiyorsun, bildiğin bir şeyi saklıyorsun değil mi diye sorduğumda, evet dedi, fakat bütün ısrarlarıma rağmen ne olduğunu söylemedi, sadece korkuyorum dedi. Faiz Bey eniştemin arkadaşıydı. Salonda doktorun işini bitirmesini beklerken muayene odasında bir boğuşma başlayınca Faiz Bey hemen banyoya kaçarak kapıyı arkasından kilitlemiş. Eniştem katilin elinden kurtulup Faiz koş beni öldürüyor diyerek banyoya kaçmak istemiş. Faiz aç diye kapıyı yumruklamış. Fakat Faiz ne yardımına gelmiş ne de kapıyı açmış. Eğer o müdahale etseydi eniştem belki de ölmeyecekti. Faiz ifadesinde bunları inkar etti. Halbuki bu hakikati kardeşimin yüzüne karşı inkar edememişti. Celadet'e gelince kendisi katili görmüş ve polise ilk telefon eden o olmuştur. Kendisinin bana söylediğine göre muayene odasına girdiğinde eniştemin ceketinin askıdan alınarak kanepenin üstüne atılmış, ceplerinin de karıştırılmış olduğunu görmüş. Celadet asıl katili biliyorum fakat söylemeye korkuyorum. Üç çocuğum var, hakikati söylersem onların istikbali benim de hayatım tehlikeye düşer demişti. Cinayet işlendikten sonra eve gelen zabıta memurları ve savcı, hizmetçi sultanla Celadet'i ayrı ayrı iki odaya kilitleyerek evde ve doktorun muayenehanesinde arama yapmışlar. Bu arama iki saat sürmüş. Bu müddet zarfında sultan birkaç kere kapıyı yumrukladıysa da aldıran olmamış. Bu aramada eniştemin dolapları ve çekmeceleri alt üst edilmiş. Orada ne aradılar, kim aradı, ne hakla aradılar? Ölen bir adamın odasında ne aranır? Bunlar bir muammadır. Kardeşim eve döndüğü zaman muayene odasında her şeyin karıştırıldığını, evrakın alt üst edildiğini görmüş. Hatta kendi nüfus kağıdını da yerde bulmuş. Katilin olsun, sonra gelenlerin olsun eniştemde bulunan her şeyi aradıkları muhakkaktır. Fakat bu nedir? Bizim için meçhul. Eniştemin cenaze merasiminde vali Nevzat Tandoğan mezarlıkta kardeşime yanaşarak şunları söylemiştir. Kocan Naci masumdu. Söylenecek şeylerin hiçbirisine kulak asma. Onun hiçbir kabahati yoktur. Yalnız bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Haşmet cezaevinde dışarı ile irtibattan yasaklı değildi. Duyduğuma göre cezaevinden dışarı bile çıkıyormuş. Basının bu davaya katkısı sadece duruşmalardaki haberleri geniş bir şekilde halka aksettirmek, röportajlar yapmak ve bazı senaryolar ortaya koymaktan ibaret kalmıyordu. Bir hakim bir davada karar verirken tanıkların ifadelerini ve delilleri nasıl tahlil ediyorsa basın da bu hususları aynı şekilde değerlendiriyordu. Nitekim başka bir gazetede 2. Şube Müdürü Naci Uluer'in ifadelerindeki tutarsızlığı, cinayet delili olarak gösterilen şapkanın reşitin başına, kulaklarına kadar nasıl geçtiği, aynı şapkanın doktorun vestiyerine bırakılmış olduğu tanık ifadelerinden anlaşıldığı halde, nasıl olup da doktorun masasına gidebildiği, patlamamış bir merminin varlığı bir zabıtla tespit edildiği halde, sonradan nasıl sırra kadem bastığı teferruatı ile izah ediliyordu. Zaman zaman Bolu davası sebebiyle iktidar ve muhalefet yanlısı gazeteler arasında da tartışmalar oluyordu. Ankara'da yayımlanan ve CHP'nin organı olan Ulus gazetesinde çıkan bir makalede, Demokrat Partili avukatlar şöhret avcılığı ile bir ayrım gözetilmeden bütün İstanbul gazeteleri de yalan haberlerle Bolu mahkemesini sömürmekle suçlanmıştı. Buna karşılık bu yazıdan müteessir olan İstanbul ve Ankara'daki bazı basın mensupları Falih Rıfkı hakkında birer önerge hazırlayarak basın yüksek haysiyet divanına başvurmuşlardı. Diğer taraftan Reşit Mercan'ın avukatı bu yazıyı bir savunma müessesesi olan avukatlık mesleğine çirkin bir saldırı olarak nitelemiş ve çok ağır bir dille protesto etmişti. Bu karşılıklı suçlamalar Bolu'daki bir davanın bir iktidar muhalefet mücadelesi haline dönüşmesinin ilk işaretleri olmuştu. Yine muhalefet basını Reşit Mercan'ın mahkemede ileri sürdüğü hayati endişesi ve annesinin Kemal Bora ve Ankara valisi Nevzat Tondağan hakkındaki sözlerini ele alarak vali ve savcıdan güçlü bir otoritenin davaya yapabileceği etkiden söz etmeye başlamışlardı. Burada ima edilen Haşmet'in babası olan Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'dı. Gerçi bu olayda Kazım Paşa'nın Haşmet'in babası olmaktan başka bir günahı yoktu. Kendisinin olaya dolaylı veya doğrudan müdahale ettiğine dair de en küçük bir emareye rastlanmamıştı. Haşmet'in savunmasını ve problemlerini tamamen annesi üstlenmiş bulunuyordu. Ancak ne kadar dışa aksettirilmese de bir babanın oğlunun geleceğiyle ilgilenmemesi beklenemez. Kendisi bizzat müdahale etmese bile çok güçlü çevresinin Haşmet'in kurtarılması için gayret göstereceği inkar edilemezdi. Reşit Mercan'ın annesinin arkasında çok güçlü destek bulunan savcı Kemal Bora makamında kaldığı müddetçe bu dava aydınlanamaz demesinden Kazım Orbay'ın kastedildiği aşikardı. Çünkü dava Kemal Bora'nın elinden çıkmış olduğuna göre onun bir etkisi kalmamıştı. Ancak çok yüksek bir mevkide bulunan Kazım Orbay'ın makamını muhafaza etmeye devam etmesi dava ile ilgili olan kimseler üzerinde psikolojik etkiler yapmakla ve haklı bazı endişelere sebep olmaktaydı. Hükümet bu dava dolayısıyla derin bir yara almaktan çekindiği için Haşmet'in kurtarılmasını arzu ediyor, muhalefet de iktidarı yıpratmak için bu fırsatı kullanmak istiyordu. İşte basında yaratılan kavgaların altında bu gerçek yatıyordu. Bunun yanında bir gerçek daha vardı. Basın iktidarı ve muhalefeti ile adaletin tecellisi için görevli adliye mensupları kadar gece gündüz gayret sarf ediyordu. Gazete muhabirleri ayda bir defa Ankara ve İstanbul'dan bozuk ve tozlu yolları tepe tepe Bolu'ya geliyorlar. Buradaki han bozması otellerde tahta kurusu ve bit mücadelesi vererek dava hakkındaki en küçük ayrıntıyı yakalayabilmek için fedakarca çalışıyorlardı. O tarihte bugün olduğu gibi otomatik telefonlar, cep telefonları, bilgisayar, internet, faks ve e-mail'lar yoktu. Bolu'ya yığılmış bulunan 20 kadar muhabir tek hatlı tek telefondan gazetesine haber yetiştirmek için adeta birbirlerini yiyorlardı. Bu hengame içinde sayfalar dolusu mahkeme tafsilatını harfi harfine ertesi günkü gazetelerinde yayımlatabilme mucizesini gösteriyorlardı. Rotatiflerin, bilgisayarların bulunmadığı bir dönemde harflerin elle teker teker dizilerek bazen 2-3 tam sayfa mahkeme haberlerinin günü gününe okuyucuya yetiştirilmesi de başka bir mucizeydi. Basının bu davada oynadığı rol bu kadarla da kalmıyordu. Olayın en önemli görgü tanıklarından Celadet Jonk, maktulün karısı Nilüfer Arzan'a "Üç çocuğum var, onların istikbali temin edilirse hakikati söylerim" demişti. Bunun üzerine Tasvir gazetesi Celadet'in doğruyu söylemesi neticesinde kendisine bir şey olursa çocuklarının tahsil ve terbiyelerini üstleneceği hususunu kamuoyu önünde taahhüt ettiğini ilan etmişti. Bu suretle gazete o güne kadar korkmaları sebebiyle gerçeği sakladıklarını ima eden görgü tanıklarına moral vermek suretiyle adalete yardımcı olmanın yeni bir örneğini vermişti. Bu gazete aynı sayısının başka bir sütununda Ankara cinayetinin kurbanları ikileşti başlığı altında Nilüfer Arzan'ın New York'tan ablası Suzan'a yazdığı bir mektubu yayımlamıştı. Bu mektupta Nilüfer Hanım şunları yazıyordu. "Ahmet'in tedavisi geç kalmış. Yani ablacığım Ahmet artık yürüyemeyecek. Eğer bundan 3-4 ay evvel gelseymişiz çocuk tamamıyla eskisi gibi olacakmış. Demek ki cinayet işlenmemiş ve doktor çocuğunu zamanında Amerika'ya götürebilmiş olsaydı çocuk da ömür boyu sakat kalmaktan kurtulacaktı." Bu haber kamuoyunu etkileyeceği kadar elbette tanıkları da etkileyecekti. Gazete muhabirlerinin gazetelerine haber aktarma sırasında bazı beklenmedik aksilikler de başlarına gelmekteydi. Vatan Gazetesi muhabiri Rıfat Ekinci, tek hat, tek telefon bulunan PTT gişesi önünde uzun müddet sıra bekledikten sonra ahizeyi ele geçirebilmişti. Biraz beltek olan Ekinci gazetesini aradığında karşısına John Kemal lakaplı yazı işleri müdürü Kemal Onan çıkmış ve Bolu'dan aradığını söyleyince davadan haberi olmayan Kemal Onan çıkışmış. "Ne işin var Bolu'da?" Rıfat peltek peltek, Dabayı takip ediyorum. Söğütlügil'in müdafasını geçeceğim. Ne Söğüt'ü? Söğüt'le ne alakan var? Söğüt değil, avukat Söğütlügil. Şimdi de Söğüt'te misin de Söğüt'le avukattan bahsediyorsun? Hayır efendim, Söğüt'te değil, Bolu'dayım. Feridun Söğütlügil'in müdafasını yazdıracağım. Muhabir Rıfat Ekinci derdini anlatmaya çalışırken 3 dakikalık görüşme süresi dolmuş ve telefon kapanmıştı. Bolu'daki dava şimdi İstanbul ve Ankara'ya sıçramıştı. İstinabe suretiyle, yani bazı tanıkların bulundukları yerdeki mahkemelerde dinlenmesi, Üsküdar ve Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne dinlenen Haşmet Orbay'ın ev sahibesi Sıdıka Özkasım, evinin nasıl tutulduğunu, kalan borçların Haşmet'in dayısı ve teyzesi tarafından ödendiğini ve Haşmet'in tutuklanmasından 40 gün sonra evin kendisine teslim edildiğini anlatmıştı. Belli ki Haşmet para sıkıntısı çekmekteydi. Davanın ağırlık merkezi tekrar Ankara'ya intikal etmişti. İstanbul'daki avukatlar ve gazeteciler tekrar Ankara'nın yolunu tutmuşlardı. Tanıkları dinleyecek olan Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin önü ilk günleri andıran bir kalabalıkla dolup taşmıştı. Ancak mahkeme salonundaki dinleyicilerin büyük kısmını sivil polisler oluşturuyordu. Hakim Bekir Taylan'ın başkanlığındaki mahkeme 3 günde tam 28 tanık dinleyecekti. O gün dinlenecek tanıklar Haşmet'in doktoru öldürdüğünü itiraf ettiğini işiten Ankara cezaevi koğuşundaki mahkum ve tutuklulardı. İlk olarak Bolşevik ihtilalinden kaçan Beyaz Ruslardan Milonoviç dinlendi. Hakim, hangi suçtan yatıyorsun?
Siyasi suçtan.
Reşit Mercan'la Haşmet Orbay'ı tanıyor musun?
Evet.
Cezaevinden mi tanıyorsun?
Hayır, evvelden tanıyorum. Onlar Robert Kolej'de talebeyken ben Bebek'te çalışıyordum. Çocukluklarını biliyorum.
Bu cevap da salonda şaşkınlık yarattı. Zira Reşit bu şahidin Haşmet'in doktoru ben öldürdüm dediği yolunda kendisine müjde verdiğini iddia etmişti. Hakimin ve avukatların bütün sıkıştırmalarına rağmen Milonoviç bu hususta bilgisi olmadığında ısrar etti. İkinci olarak karısını yakarak öldürmekten sanık olarak Ankara cezaevinde bulunan eski Talas Nahiye Müdürü Yusuf Aksoy dinlendi. Üçüncü koğuştaydık. Haşmet o sırada sinir buhranları geçiriyordu. Bir akşam cezaevine Kemal Bora gelmiş. Haşmet'i onunla görüştürmek üzere müdüriyet odasına götürdüler. Haşmet döndüğünde bana bir doktor ölmüştür. Bu doktor hayatında belki 1000 cinayet işlemiştir. Bunun hesabını kimse sormamıştır. Şimdi bu doktorun hesabını bizden soruyorlar demişti. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce söz alarak sordu. Haşmet buhran içindeydi dediniz. Bu buhranın tezahürleri nelerdi? Ne gibi davranışları vardı?
Yemek yemiyor, elbise giymiyordu. Sırtındaki elbiseyi bile çıkarmıştı. En çok babası üzerinde duruyordu. Babamı muhakkak buraya getirmek istiyorum. Beni hiç arayıp sormuyor diye şikayet ediyordu.
Hakim, Haşmet mahkum olursam umumi af çıkar kurtulurum diye bir söz sarf etti mi?
Hayır, onun ağzından böyle bir şey işitmedim. Ancak mahkumlar arasında böyle bir kanaat var. Haşmet mahkum olursa babası Kazım Orbay nüfuzlu bir adamdır. Sayesinde umumi bir af çıkar, biz de onun yüzü suyu hürmetine kurtuluruz diye yaygın bir bekleyiş vardı.
Hatta cezaevinde herkes Haşmet suçlu olsun veya olmasın, onun mahkum olmasını arzu ediyor ve bu ümitle yaşıyorlardı. Bundan sonra dinlenen diğer tutuklu ve hükümlü tanıklardan bazıları hiçbir şey bilmediklerini söyledi, bazıları da Yusuf Aksoy'un söylediklerini tekrar ettiler. Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ertesi güne bırakılması üzerine salondan çıkanların yüz ifadelerindeki istihza, hayatın ne kadar acımasız olduğunu anlatıyordu. Bazı kimselerin felaketi başkalarının kurtuluş ümidi olabiliyordu. Ertesi gün yine adli önünde büyük bir kalabalık vardı. Ancak salonu dolduran sivil polislerden meraklı dinleyicilere yer kalmamıştı. Celse açılınca Haşmet'in avukatı Feridun Söğütlügil'in Bağlağ'dan çekilen yıldırım telgrafı okundu. Otomobili bozulduğu için Bağlağ'da kaldığını, mahkemeye yetişemeyeceğini bildiriyordu. Ankara'nın burnunun dibinde olan Bağlağ'dan davaya yetişememiş olması o gün için şaşılacak bir olay değildi. Zira bu küçük kasabada başka bir otomobil bulabilmek imkansızdı. İlk dinlenen tanık hakim Melahat'tı. Devamlı hakimlik kürsüsünde oturmaya alışık olan hakim hanım tanıklık mevkiini yadırgamış olacak ki heyecandan tir tir titriyordu. Al al olan yüzündeki teri devamlı beyaz bir mendille siliyordu. Olay hakkında bir bilgisi yoktu. Ancak arkadaşı olan Suat'tan naklen sultanın sık sık telefonla aranarak tehdit edildiğini söyledi.
İkinci olarak dinlenen avukat Suat çok alımlı ve sempatik bir adamdı. Arkadaşı hakim Melahat'in aksine çok rahat görünüyor ve çok rahat konuşuyordu. Ben buraya şahit olarak sultanın yanımda çalışmış olmasından dolayı geldim. Hakim, sultan sizin yanınızda ne kadar kaldı?
Bir ay kadar.
Hadiseden hiç bahseder miydi?
Hem de nasıl, devamlı anlatırdı. Ben artık onu dinlemekten bıkmıştım.
Hakim espri yaptı. Şimdi bıkmadan neler anlattığını söyleyiniz.
Avukat Suat, sultanın mahkemede verdiği ifadeyi aynen anlattıktan sonra devam etti.
Katil kimdir, tanıyor musun dedim. Tanımaz olur muyum? Katil Reşit'ti, kendisiyle boğuştum dedi.
Sultan bende kaldığı müddetçe devamlı katilin Reşit olduğunu söyledi.
Hakim, sultana telefon ediliyor muydu?
İkinci şube müdürü Naci Bey telefon ediyordu. 4 defa telefon etti.
Sultana ne dediğini sorduğumda herkes katili karıştırıyor. Sakın sen de karıştırma dediğini söyledi.
Sultanın çok heyecanlı ve telaşlı bir hali vardı. Bir kapı çalınsa ne yapacağını şaşırır, pencerede bir gölge görse ödü kopardı.
Daha sonra davanın ilk en önemli tanığı Doktor Neşet Naci Arzan'ın odacısı Tevfik çağrıldı. Tevfik o kadar heyecanlıydı ki, bunu fark eden mahkeme başkanı onun biraz önce avukat Suat'ın boşalttığı sandalyeye oturmasına izin verdi ve babacan bir tavırla sordu.
Bu hadise hakkında bildiklerini anlat bakalım oğlum.
Tevfik yavaş yavaş ve titrek bir sesle anlatmaya başladı. Ben cinayet hadisesinde yoktum. Cinayeti kim yaptı bunu da bilmiyorum. Doktorun çocuğuna sefertası ile yemek götürürdüm. Sonra tekrar muayenehaneye geldim. Karım orada beni bekliyordu. Karımla bir yere gidecektim. Sultan benim yemeğimi verdi, yedim. Karım da sultanla birlikte yemek yiyordu. O sırada kapı çalındı, sultan kapıyı açtı. Gelen sarışın, zayıf bir gençti. Koridorda şapkalığın önünde oturdu. Benim yemeğim bitmişti. Karşısına oturdum. Bir sigara yaktım. Çok düşünceli vaziyette görünüyordu. Küçük bey dedim, sen fazla hastaya benziyorsun. Doktor Faiz Bey'le görüşüyor. İstersen söyleyeyim, seni muayene etsin dedim.
Hayır, ben bekleyeceğim dedi. Ben 7-10 gece karımla çıktım hakim bey.
Oturduğunuz yer aydınlık mıydı?
Birbirimizi görüyorduk.
Tanır mısın bu adamı?
Hadiseden epey zaman geçti. Görürsem bu genci tanıyacağımı zannetmiyorum.
Dikkat etmedin mi?
O kadar dikkat etmedim.
Sesini tanıyabilir misin?
Bir çift söz konuştum.
Başka bildiklerin varsa anlat.
Hadise sabah doktorun evine gitmiştim. Hizmetçi Sultan, Doktor Sadık, doktorun yeğeni Naim, hemşiresi Yıldız Hanım hep oradaydılar. Sultan onlara hikayeyi anlatıyor ve benim kendisiyle görüştüğüm hastanın bu cinayeti işlediğini söylüyordu. Ben merak ettim, akşamüstü adliyeye gittim. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Kalabalığı yararak katile yaklaştım. Bir de ne göreyim, gözlerime inanamıyordum. Adliyede benim gördüğüm genç, muayenehanede gördüğüm ve konuştuğum genç değildi. Adliyeden çıkıp tekrar muayenehaneye koştum. Muayenehanede Doktor Sadık vardı.
Sadık Bey, Sultan galiba yanılıyor. Ben 7-10 gece muayenehaneden çıkmıştım. Benden sonra başkası gelmişse bunu bilmem. Katil diye orada gördüğüm genç, benim muayenehanede gördüğüm genç değildir dedim.
Sultan da Doktor Sadık'ın yanındaydı. Başkası gelmedi diye ısrar ediyor. Bir celadet geldi, ona da kapıyı katil açtı diyordu. Katil seninle konuşan adamdır dedi.
Madem ki senin doktorun muayenehanesinde gördüğün ve konuştuğun şahıs katil olarak yakalanan şahıs değildi, bunun için gidip hiçbir makama haber vermedin?
Doktor Sadık Bey'e söylemiştim. Tevfik, sen de işi karıştırma dedi. Senden bir şey sorulmuyor diye beni azarladılar. Beni çağırmadılar ki gidip söyleyeyim.
Salonda büyük bir heyecan yaşanıyordu. Tevfik'in söyledikleri mahkeme heyeti dahil sanıkları, avukatları, dinleyicileri, herkesi etkilemişti. Tevfik şimdiye kadar dinlenen tanıklar arasında en önemli ifadeyi veren kimseydi. Genç katilin kim olduğunu söylememişti ama bunun Reşit olmadığından emindi. Başkanın tok sesi salondaki fısıltıların kesilmesine sebep oldu.
Peki gördüğün bu genci tarif edebilir misin?
Yanakları biraz çukurca, burnu sivri ve ince, kumrala yakın sarı saçlıydı.
Bak bakalım gördüğün adama benzer salonda kimse var mı?
Tevfik dinleyicilere dönerek salondakileri bir bir inceledikten sonra parmağı ile elmacık kemikleri çukur gözlüklü bir genci işaret etti. Herkes Tevfik'in gösterdiği bu gence bakıyordu. Hamit Şevket İnce derin bir nefes alarak "Galiba aydınlığa çıkıyoruz." dedi.
Hakim gence sordu. "İsminiz?"
"Şiar Yalçın."
"Nerede oturuyorsunuz?"
"İstanbul'da."
Ankara'da ne işiniz var?
Hiç, gezmeye geldim.
Ne iş yaparsınız?
İstanbul Hukuk Fakültesi'nin 2. sınıfında talebeyim.
Burada nerede kalıyorsunuz?
Cihan Palas'ta.
Kaç gündür buradasınız?
2 gündür.
Herkesi bir merak sarmıştı. Kimdi bu genç? Fakültede tam imtihanların yapıldığı sırada Ankara'da ne arıyordu? Gazeteciler bu soruları birbirine fısıldarken sivil bir polis memuru imdada yetişti. Bu idam edilen eski Maliye Nazırı Cavit Bey'in oğludur. Herhalde manevi babası gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın mahkemeyi takip için onu buraya göndermiş olmalı. Hakim mübaşire bir sandalye vermesini emrettikten sonra esrarengiz gence, "Şimdi bu sandalyeye otur ve öne doğru eğilerek başını ellerinin arasına al," dedi. Genç istenen pozisyonu alınca hakim tanığa dönerek, "Gördüğün adam böyle mi oturuyordu? Otururken de bu genç ona benziyor mu?" diye sordu.
"Evet, benziyor."
Tanığın gösterdiği genç gözlükleri dahil Haşmet'e o kadar çok benziyordu ki, duruşmaya verilen 10 dakikalık ara esnasında avukat Hamit Şevket İnce etrafını saran gazetecilere şöyle diyordu. "Şu Allah'ın işine bak, Haşmet'e benzeyen bu genci ta İstanbul'dan buraya göndermiş." Ertesi günkü gazetelerde Haşmet'le Şiar Yalçın'ın fotoğrafları yan yana yayımlanınca, benzerliğe şaşıran halk bunu ilahi adaletin bir tecellisi olarak yorumladı. İki eski arkadaşının karıştığı bu cinayet olayının esrarını çözebilmek için seneler sonra gazete koleksiyonlarını karıştıran İhsan, Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bu benzerlik olayına rastlayınca bir ipucu bulabilmek ümidiyle Şiar Yalçın'ı aramaya başladı. Şiar hakkında tek bilgisi onun sol tandanslı bir kimse olmasından ibaretti. Kendisinin hayatta olup olmadığını, hayatta ise adresinin ne olduğunu bile bilmiyordu. Kısa bir araştırmadan sonra Şiar'a ulaştı. Birkaç gün sonra birbirini hiç tanımayan, felsefeleri ayrı olan iki kişi Şiar Yalçın'ın Bilezik sokaktaki evinde karşı karşıya oturuyorlardı. İlerleyen sohbet esnasında birbirine tamamen yabancı bu iki kişinin bazı ortak noktaları olduğu meydana çıktı. Her ikisi de Robert Kolej'de okumuşlardı. İkisi de bir sene arayla İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuşlardı. Birinin babası ile diğerinin manevi babası 1925 yılından itibaren çok samimi bir dostluk kurmuşlardı. Bu dostluk uzun seneler devam etmişti. Şiar Yalçın'ın hem büyük bir edebiyatçı ve gazeteci hem de politikacı olan manevi babası Hüseyin Cahit Yalçın, Osmanlı devrinde Meclis-i Mebusan Başkan Vekilliği yapmıştı. 31 Mart vakasında isyancılar çıkardığı Tanin gazetesi matbaasını basarak kendisini yok etmek istemişler, ancak yanlışlıkla kendisine benzeyen Laskiye mebusu Emir Aslan'ı öldürmüşlerdi. Hüseyin Cahit Yalçın mütareke senelerinde İngilizler tarafından Malta'ya sürülmüş ve İstanbul'a dönüşünde Tanin gazetesini tekrar çıkarmaya başlamıştı. Hürriyet ve demokrasi fikirlerini savunarak sert muhalefet yaptığı bir makalesinden dolayı İstiklal Mahkemesi tarafından 1925'te Çorum'a sürgün edilmiş ve orada 1,5 yıl kalmıştı. O tarihte okur yazarı ve aydını parmakla gösterilecek kadar az olan Çorum'da Hüseyin Cahit Yalçın Bey arkadaşlık edebilecek, kendisini anlayabilecek ancak 3-5 kişi bulabilmişti. İşte bunlardan biri olan İhsan'ın babası Nazmi Bey ile başlayan dostluk ölünceye kadar devam etmişti. Nazmi Bey her İstanbul'a geldiğinde Hüseyin Cahit Yalçın'ı ziyaret etmeyi ihmal etmemişti. Hatta ziyaretlerinden birinde Hüseyin Cahit Bey'e Çorum'dan getirdiği beyaz bir ayı postu hediye etmişti. Şimdi bu ayı postu Hüseyin Yalçın Bey'in manevi oğlu Şiar Yalçın'ın evindeki şöminenin önünde yumuşak beyaz tüylerinin arasında bin bir hatıra saklayarak sere serpe uzanmaktadır. Hüseyin Cahit Yalçın'ın kardeşi kadar sevdiği Şiar'ın babası Cavit Bey iyi bir maliyeci ve devlet adamıydı. İttihat ve Terakki hükümetlerinde 3 defa maliye, 1 defada nafia yani bayındırlık bakanlığı yapmış, 1921'de Londra konferansına katılmış, daha sonra da Lozan'a giden Türk delegasyonunda mali müşavir olarak bulunmuş, ancak liberal görüşleri yüzünden devletçi olan İsmet Paşa ile ihtilafa düşmüş ve geri alınmıştı. Koyu bir İsmet Paşa muhalifi olan Cavit Bey 1926 yılında Atatürk'e karşı girişilen suikast teşebbüsünden dolayı İstiklal Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırılarak idam edilmişti. Hüseyin Cahit Bey 1,5 yaşında yetim kalmış olan Şiar'ı himayesine almış, yetiştirmiş ve ona kendi soyadı olan Yalçın'ı vermişti. Şiar, Robert Kolej ve İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra sorgu hakimliği görevinin ardından Paris'e doktora yapmaya gitmişti. 5 yıl Paris'te bir yandan tahsilini tamamlarken, bir yandan da NATO Türk Daimi Temsilciliğinde görevli olarak çalışmış, ancak 27 Mayıs darbesinden sonra kendisi Fatinist, yani Fatin Rüştü Zorlu yanlısı olarak ilan edilmiş ve doktorasını tamamlamadan yurda geri çağrılmıştı. Şiar 1962'de babasının muhalifi olan Başbakan İsmet İnönü'den kolejden arkadaşı olan Bülent Ecevit vasıtasıyla randevu almış ve iş istemişti. İnönü Şiar'ı istisnai bir şekilde İstanbul'a savcı yardımcısı olarak tayin ettirmişti. Bir süre İstanbul'da kalan Şiar sırasıyla Fenike, Koyulhisar ve Kemah savcılıklarında bulunmuştu. Ancak her ne kadar kan bağı yoksa da manevi babası Hüseyin Cahit Bey'in mücadeleciliğinden ilham almış olacak ki, savcılık makamını işgal etmesine rağmen Akşam ve bir takım sol görüşlü gazete ve dergilerde sol içerikli yazılar yazması üzerine siyaset yaptığı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişti. Birbirini tanımayan bu iki yabancı felsefeleri farklı bile olsa kısa zamanda dost oluverdiler. Zira ilerlemiş yaşları icabı hoşgörüleri artmış, zıt görüşler yerine müşterek fikirleri ön plana çıkarmayı öğrenmişlerdi. Bu samimi arkadaşlık ortamında İhsan tam 56 yıl önce Ankara 1. Ceza Mahkemesi Hakimi Bekir Taylan'ın Şiar Yalçın'a sorduğu soruyu tekrarladı. ''Ankara'da ne işiniz vardı?'' Şiar gülümsedi. Hiç, ailevi bir meseleden dolayı İstanbul'dan uzaklaşmak istemiştim. Sizi Hüseyin Cahit Yalçın'ın göndermiş olduğu iddia ediliyordu. Buna ne dersiniz? Hayır, ben Ankara'ya kendiliğimden gelmiştim. Duruşmayı bir hukuk fakültesi talebesi olmam, sanıklardan haşmetle aynı okulda okumam sebebiyle ve sırf merak saikasıyla takip etmek istemiştim. Bu cevaplar muhatabı üzerinde hayal kırıklığı yarattı. Zira o bu dava hakkında bazı bilgiler alabileceğini ümit etmişti. Yine de bu ziyaretten çok memnundu. Bu vesileyle kültürlü bir arkadaş edinmiş ve bazı sürprizlerle karşılaşmıştı. Duvarda çok özenli bir çerçeve içinde duran Sultan Abdülhamit resmini göstererek Yalçın'a sordu. Babanız bir İttihat ve Terakki mensubuydu. İttihat Terakki Partisi de Abdülhamit karşıtıydı. Bu resim burada ne arıyor? Annem onun geliniydi. Nasıl oluyor bu? Annem Aliye Nazlı Hanım Abdülhamit'in oğullarından Burhanettin Efendi'nin karısıymış ve ondan Osman isminde bir oğlu olmuş. Daha sonra annem Burhanettin Efendi'den boşanınca babamla evlenmiş ve ben dünyaya gelmişim. Kardeşim Osman Ertuğrul halen 90 yaşında ve New York'ta oturuyor. Demek sizin bir prens kardeşiniz var. Evet, kendisi sık sık Türkiye'ye gelir görüşürüz. Ama anne bir kardeşim olduğu için benim hanedanla bir ilişkim yok. İhsan'ın karşılaştığı şaşkınlık bununla da kalmamıştı. Robert Kolleş'teki müşterek tanıdıklarından bahsederken bir ara Altemur Kılıç'ın adı geçince Şiar, ''Altemur benim en sevdiğim arkadaşım, en yakın dostum.'' dedi. İhsan hayretle sordu. ''Nasıl olur, onun babası Kılıç Ali İstiklal Mahkemesi de senin babanın idamına hüküm vermişti.'' ''Evet, fakat babaların kararlarından oğullar niçin sorumlu olsun? Hatta o sağcı ben solcu olduğumuz halde can ciğer dostluğumuz hala devam ediyor.'' Bundan tam 56 yıl önce avukat Hamit Şevket İnce Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde Haşmet'e çok benzeyen Şiar Yalçın'ı görünce şu Allah'ın işine bak ta İstanbul'dan buraya Haşmet'in bir benzerini gönderiyor demişti. Evet şu Allah'ın işine bak. İhsan bir gazete kupürü sayesinde babasının 60 küsur yıl önce Hüseyin Cahit Yalçın'a hediye ettiği beyaz ayı postu ile umulmadık bir yerde karşılaşıyor ve yine bu küpür sayesinde çok kıymetli bir dost ediniyordu.